Ayrım 32. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 477. Selefe saygının neresindeyiz? Tüm peşin fikirler bağırsaklardan gelir. Mirasçı olmak yıkıcıdır. Nietzsche. Bugünkü saltanat dincilerinin de dillerine doladıkları selefe saygı meselesinde en büyük çelişki ve çarpıklık şuradadır. Selef denenlerin tamamına yakını Arabizmin kahrına uğramış mevali unsurlardır. Selef onlardır ama dindeki egemen kabullerin neredeyse tümü Arapçıdır. Yani gerçek selefin zihniyet ve idrakine karşıdır. Dincilik asırlardır selefe saygı diye bağırıp çağırmakta ama dini o selefe kan kusturan Arap Emevi kabullerinin cenderesinde hapsetmektedir. Selefe saygı diye feryat edenlerin 21. yüzyılın eşiğinde Hanefi mezhebine bağlı bir ülkede Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınamaz diye fetva üstüne fetva vermeleri akıl ve vicdanı isyan ettirecek bir tutarsızlık ve ikiyüzlülük değil de nedir? Dinci çıkarcılık itibar sağlamak için selef selef diye kıyamet koparmakta ama Allah ile aldatma tezgahını işletmek için selefe zulmeden Arap Emevi kodamanlarının manifestosunu kutsamayı sürdürmektedir. Artık görülmesi gereken gerçek şudur. Allah ile aldatan zihniyetin yüzyıllardan beri ağızları kirletmek için başvurduğu oyunlardan biri de selefe saygı oyunudur. Bu söylem esasında selefe saygı değil, selefe kulluktur. Nitekim Mısırlı bilgin Mahmud Ebu Reyye, bunu selefe taabbüd, selefe ibadet ve kulluk olarak nitelemekte ve bu beladan kurtuluşun çaresini, boynunu taklit zincirlerinden, aklını da selefe kulluk prangasından kurtarmış özgür ilim adamlarının faaliyetlerinde görmektedir. Ebu Reyye, Murtaza Askeri'nin Hazreti Ayşe kitabından takriz. Selefe saygı adı altında sergilenen bu Şintoist tutku, Murtaza el-Askeri'nin de söylediği gibi saltanatların ve her çağdaki yapay ilahların dayatmasıdır. Bu dayatma bazı kişileri sadece övmeyi, bazı kişilere de sadece sövmeyi değişmez kurala dönüştürmüştür. Askeri, Ahadisü Ayşe 21. Ya öveceksiniz yahut da söveceksiniz. Orta yol yok. Yani kişilerin layık olduğu övgüyü dile getirip müstahak oldukları eleştirileri yapmak yok. Kısacası tabuculuk ve putçuluk var. Hazreti Ali gibi bir benliğe İslam'ın mabedinden yıllarca lanet okutan Muaviye'yi, Hazreti Muaviye diye neredeyse ikinci peygamber konumuna getirenler bunu selefe saygıya aykırı bulmuyorlar. Orada en küçük bir sorgulamaya gitmiyorlar. Evladı Resul selef değil ama onları katleden saltanat dincisi firavunlar selef, öyle mi? Kendileri sövüp sayınca peygamber evladı da olsa selefe saygıya aykırı değildir. Ama siz en masum eleştirileri hem de Kur'an ayetlerine dayandırarak yaptığınızda ulema-i izam, eslaf-ı kiram hezaratına hakaret etmiş oluyorsunuz. Acaba selef bu kafada mıydı? Hayır. Tam tersine, selef birbirlerini sürekli eleştirmiş, zaman zaman birbirlerini hakaret etmiş, zaman zaman birbirlerini zındıklıkla hatta kafirlikle suçlamıştır. Kelam, fıkıh, hadis, tasavvuf ve tefsir tarihi bunların binlerce örneğiyle doludur. Eleştirilecekse önce bunlar eleştirilmelidir. İmam-ı Azam'ın ismi etrafında birkaç örnek verdik, bazı örnekler daha verelim. Sünni dünyanın itikatta, inanç esaslarında mezhep imamı saydığı Ebu Mansur Maturidi, ölüm 333-944, yine Sünni dünyanın en büyük mezhep imamlarından biri olan İmam Şafii'yi hem de sulh akdi gibi basit bir fıkhi meseledeki görüş farkı yüzünden eleştirirken şunu söyleyebilmiştir. Şafii'nin sulh akdinin davalının dava konusunu inkarı üzerine mümkün olmaktan çıkacağını söyleyerek insanlar arasına soktuğu düşmanlıkla yaptığı kötülük, şeytanın insanlığa yaptığı kötülükten daha beterdir. Bakınız Kasani, Bedaü's Sanayi 7'ye 467 sulh bahsi. Bir örnek daha. Sünni alemin itikatta imamlarından bir başkası olan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, ölüm 324-935, ünlü eseri El-İbane'de meslektaşı olan mutezili imamlarını eleştirirken onları kardeşleri olan müşriklerle aynı şekilde düşünmekle suçlar. İşte bir örnek daha. Osmanlı Şeyhülislamlarının Müftil-en'am ünvanıyla dördüncüsü olan ve Fatih Sultan Mehmed'e de hocalık etmiş bulunan Molla Gürani adıyla ünlü Ahmet bin İsmail, ölüm 893-1487, bir Hicaz dönüşü Kahire'ye uğrayan Molla Yeğen, namı diğer Molla Yegan tarafından alınıp Edirne'ye getirildi. aynı adı taşıyan Şeyh Abdülmuhsin Gürani'den ayırmak için Gürani-i Kadim diye de anılan Ahmet bin İsmail, yıllarını Kahire'de geçirmiş bir Şafii mollasıydı. Bizim biyografi yazarlarımızın Hanefi diye kestirip attıkları Gürani, Kahire'deki yıllarında mutaassıp bir Şafii olarak tartışmaya girdiği Hanefi fakihi Hamiduddin en-Numani ile ağır hakaret ve sövmelere varan mezhep kavgaları yaşamış, bu arada Hamiduddin'in dedesine yani İmam-ı Azam'a da küfretmişti. Bu küfrü yüzünden muhakeme edilip hapse konmuştur. Molla Yeğen tarafından Edirne'ye getirildiğinde verilecek göreve resmen atanmasına Şafii oluşu engel gösterilmişti. Çare hemen bulundu. Molla Efendi Hanefi mezhebine geçmekte bir beis görmediğini söyledi ve iş halloldu. Yani büyük mollamız daha önce ağız dolusu sövüp saydığı İmam-ı Azam'ı dininde muktedabih, kendisine uyulan kişi seçmekte bir sakınca görmedi. Ayrıntılar için bakınız Makrizi'den naklen Sehavi, Eddav-ul-Lami 1-241-243. Birbirini böyle eleştirenlerden birini veya birkaçını biz eleştirdiğimizde neden gök kubbe yıkılıyor? Yoksa bizler birbirini eleştirenleri eleştirmemek şeklinde bir putperest kurala mı bağlıyız? İmam-ı Azam'ın tanıttığı İslam'ın temel ibadeti. Bu eserde değişik vesilelerle gösterildiği gibi mürciyenin büyük çoğunluğunun savunduğu temel fikirlerden biri de zalim devlet başkanı ve yönetime silahla karşı çıkmanın gerekliliğidir. Eş'ari Makalat 451. İmam-ı Azam'ın mürciyeliğinin Arapça iktidarları rahatsız etmesinin gerçek sebebi de işte bu zulme karşı çıkış fikridir. İmam-ı Azam, zulme silahla karşı çıkış fikrini bir kelamcı fakih düşünür olarak savunmakla kalmamış, bu fikre bağlı olarak sergilenen isyan eylemlerinin hemen hemen tümüne maddeten de destek vermiştir. Çünkü ona göre despotizme karşı çıkıp hakkı ayakta tutmak, imanın en belirgin niteliklerinden biri ve ibadetlerin en yücesidir. Öyle yücedir ki bu yolda bir gaza 50 hacca bedeldir. Demek oluyor ki İmam-ı Azam zulme karşı mücadele söz konusu olduğunda ameli imandan bir parça saymayan görüşünü kırmaktadır. Onun bu din ve iman anlayışı Mustafa Kemal'le tıpatıp uyuşmaktadır. Mustafa Kemal de tıpkı İmam-ı Azam gibi imanı amelle kayıtlı tutmamakla birlikte zulme karşı çıkışta bu anlayışını bir kenara koymaktadır. Atatürk bu anlayışının bir uzantısı olarak Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesinin onun kumanda edip zaferle sonuçlandırdığı Bedir Savaşı olduğunu söylemekte, Hazreti Peygamber'in temel özelliği olarak da esaret tanımamayı öne çıkarmaktadır. 12. Bölüm. Türk Cumhuriyet Devrimi'nin İmam-ı Azam'la zihniyet paralelliği. Tarihin diyalektiği nasıl işler? Tarih, dehaları nasıl kullanır? Bu bölümü amacına ulaştırmak için önce dehanın iki tipinden bahsetmeyi gerekli görüyoruz. Yaratıcı ve teşkilatçı dehalardan bahsetmek istiyoruz. Varoluşun yükünü bu iki deha taşır. Kalabalıklar, var olmanın zevkini onların açtığı yolda yürüyerek tadar. Ve ruhlar, onların aydınlattığı ufukla nefes alır. Yaratıcı deha, fikri, ideyi önce sezer, sonra yakalar, sonra da ortaya çıkarır. Teşkilatçı deha ise bu fikri alır, eylemci yönetici kudretiyle şekillendirip hayata mal eder. Yaratıcı deha sürekli akan bir nehirdir. Teşkilatçı deha bu nehre yön verir, taşıp bendini yıkmasını ve kendini işe yaramaz hale getirmesini önler. Yaratıcı deha doğuran rahim, teşkilatçı deha ise büyüten, gözeten eldir. Teşkilatçı deha ile yaratıcı dehanın bir tek kişide birleşmesi yok denecek kadar azdır. Eski Yunan'ın büyük düşünce devi Platon ne güzel söylemiştir. Ya krallar filozof olsa ya da filozoflar kral. Fakat bu olmuyor. Hem nehir hem de o nehri yönlendiren el olmak çok az rastlanan bir yaratılış mucizesidir. Yaratıcı deha fark ediş ve coşku, teşkilatçı deha ise denge ve stratejidir. Denge ve stratejiyle ilgisini kesen coşkunun akıbeti kaygı vericidir. Çünkü yaratıcı deha daha çok düzensizlik, isyan, uyumsuzluk gibi alışılmışa ters düşen niteliklerle belirginleşmektedir. Bu deha, teşkilatçı dehanın yönlendiren, açığı gediği onaran, bentleri yıkmaksızın suyu hedefine akıtan hünerli ellerinden uzak kalırsa perişan olabilir. Hatta kendi kendini tahrip edebilir. Çünkü yaratan ruhun düzen ve kayıt tanımazlığı, sınırları yıkan bir tufan gibidir. Bu tufan, düzen ve denge sırrını iyi bilen teşkilatçı deha tarafından kontrol edilmezse, yaratıcı deha hallaç olur, aynul kudat olur, nesimi olur. Baudelaire, Nietzsche olur. Yani ipe, kılıca gider, frengiye, cinnete yenik düşer. Oluşun zafer tacı, en görkemli şekillerine yaratıcı deha ile eylemci dehanın tek benlikte kucaklaştığı yer ve zamanda ulaşılıyor. Ne var ki bu kucaklaşma çok az vücut bulmaktadır. Büyük İskender, Alparslan, Selahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk bu istisnalardan bazıları. Aynı tip dahilerin kucaklaşması isyan ve coşkuyu adeta Nuh tufanına dönüştürdüğü için çok ıstıraplı sahneler ortaya çıkıyor ve genellikle kucaklaşan iki dahi de telef oluyor. Tebrizli Şems, ölüm 645-1247 ile Konyalı Mevlana, ölüm 1273, kucaklaşan iki yaratıcı deha idi. Bu iki tufanın kucaklaşması ölümsüzlüğün en güzel ezgilerine mevcut vermekle birlikte iki yaratıcı ruhun azap ve perişanlığını önleyememiştir. Şems'in hayatı bir kör kuyunun dibinde sonlandı. Mevlana ise önce gönül dostu Şems'i, sonra da oğlunu kaybetmenin büyük acısını yaşadı. Eğer Mevlana, Şems'in ardından kendisinin akışını düzene koyan Selahaddin Zerkübi ve Çelebi Hüsamettin ile kucaklaşmasaydı, kabına sığmayan seli kendisine boğabilirdi. Yaratıcı deha filozof, şair, sanatçı, teolog, mucit, kaşif, bilgin, teşkilatçı deha ise imparator, kral, kumandan, politikacı ve bazen de iş adamı olmuştur. Günümüzde yaratıcı deha yine eski adlarıyla anılabilirken, teşkilatçı deha genellikle bir adla anılıyor, siyaset veya devlet adamı. Ne var ki bu anlamda siyasetçi, güneşin doğuşuyla batışı arasında eriyip giden hesapların aktörü değil. Ufkun ötesine geçip saat kadranının üstüne çıkabilen devletçilik ve teşkilatçılık ustasıdır. Bu anlamda politikacının arkasında bir veya birkaç yaratıcı deha olabilir, olmalıdır. Dev politikacı, yaratıcı dehaların mayaladıkları ham fikri alır, hünerli ellerinde yoğurarak maddeye işler, kristalleştirip hayata geçirir. Yaratıcı dehaların katkısından nasipsiz kalan bir eğitim, ezberci bir kalabalık ve nakilci bir aydın tipi ortaya çıkarır. Böyle bir süreçte dev politikacı, dahi teşkilatçı yerine politika cazgırı yetişir. Bunların ikisi de aşırmacı, bedavacı, kulaktan dolmacıdır. Çünkü ikisi de taklide, el yordamcılığına, aşırmacılığa teslim olmuştur. Asla yaratamazlar. Onların tüm hünerleri, yaratabilenlerin ürettiklerini bilmem kaçıncı elden vitrinlemektir. Bunlar, soylu kafaların ürettikleri fikri iş işten geçtikten sonra alır ve bir şey keşfetmişçesine kitlelerin önüne çıkarıp alkış beklerler. Tarih de hesap sorar. Tarihin hesap sorduğunda hiçbir kuşku yok. Acaba şöyle denebilir mi? Tarih intikam da alır. İslam peygamberine isnat edilen sözlerden biri de şudur. Zamana sövmeyin, çünkü zaman Allah'ın ta kendisidir. Bu söz, tarihin Cenab-ı Hakk'ın bir tür icra organı, hatta belki de bir tür eli kolu olduğunu, onun adına icraat yaptığını gösterir. Eğer böyleyse unutmayalım ki Allah'ın adlarından biri de el-müntakimdir, yani intikam alıcı. Ve buna dayanarak şunu söylemeliyiz, tarih de intikam alır. Tarih, insanoğlunun sürekli ihanet ve nankörlüğüne uğrayan dehaların intikamını mutlaka almaktadır. Tarih bu intikamı teşkilatçı dehalar eliyle almaktadır. Yaratıcı deha gelir, yaratır, çileyi çeker ve gider. Teşkilatçı deha ya onun yaşadığı devirde, ki bu çok az olmaktadır, yahut da ondan bir süre sonra, bu bazen 5-10 asırlık bir zaman olabilir, egemenlik noktasına gelip işe el koyar ve yaratıcı dehaya yapılmış kötülüklerin hesabını sorar, faturasını ödetir. Tanrısal adaletin esrarlı bir işleyişidir bu. Tarihin bu icraatını, o icraatın faili olan teşkilatçı deha bazen bilir, bazen de bilmez. Çoğunlukla da bilmez. O sadece işini yapar ama ona o görevi veren tarihtir. O işi ona tarih yaptırmaktadır. Tarihin bu anlamda görev verdiği teşkilatçı dehalardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tarih, Atatürk'e İslam imanının bir evladı olarak İmam-ı Azam ve benzeri fikir öncülerinin hasretlerine cevap verme görevi de yüklemiş görünüyor. İsterseniz buna intikamlarını alma görevi de diyebilirsiniz. İmam-ı Azam, yaratıcı dehaların en büyüklerindendi ama teşkilatçı bir deha değildi. Bunun için büyük acılar çekti ve dehaların koruyucusu, yaratıcıların en güzeli tabir Kur'an'ındır, Mü'minun Suresi 14, İmam-ı Azam'ın hasretine cevap getirmek ve onun intikamını almak üzere teşkilatçı dehaların en büyüklerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal'i ortaya çıkardı. Dava büyük, çekilen acı derin olduğu için aradan asırların geçmesi gerekiyordu. Cumhuriyet devrimini yaratan irade, yobazlığın, örtülü putçuluğun, din üzerinden hıyanetin, Allah ile aldatmanın müstahak olduğu muameleyi yerine getirirken, farkında olmadan yaratıcı deha ve mazlum İmam-ı Azam'ın ve belki de benzeri birçoklarının intikamını da almış olabilir. Neden olmasın? Cumhuriyeti kuran irade bazı saltanatları yıkmış, bazı egemenliklere son vermişse bu başlı başına adalettir. Tarih o adaletin icrası için asırlarca beklemiş ve beklediği kadroyu elde ettiğinde onlara görev vermiştir. Cumhuriyeti kuran iradenin son verdiği egemenliklerle yere gömdüğü saltanatların günah faturası içinde canı yanmış on binlerin feryadı vardır. İmam-ı Azam ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlarda temel iman ve ortak payda. İkisinde de temel düşman zulüm, ikisinde de imanın temel belirişi ve temel ibadet zulümle mücadeledir. Zulüm ana başlığı altında şirkin her türünü, riyakarlık, insan putlaştırma, ecdatperestlik sokmak zorundayız. İmam-ı Azam ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade, özellikle de Atatürk, bu zulüm türlerinin tümüne karşı mücadele vermiştir. İkisi de ibadetleri imandan bir parça görmeyen anlayışlarını zulme karşı mücadelede kurmaktalar. Zulme karşı mücadelesi olmayan bir imanı sağlam iman saymamaktalar. İkisi de onur ve istiklal mücadelesi bitinceye kadar seccadeyi dürmenin gerektiğine inanmaktalar. Bu noktada Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimlerinin öncüsü olan Atatürk'ün İmam-ı Azam'la adeta iman ikizi olduklarını görmekteyiz. Gazi'nin İmam-ı Azam'dan adeta miras gibi alıp benimsediği zulme karşı mücadele zihniyeti, onu Hazreti Peygamber'in temel özelliğinin esaret tanımama ve temel mucizesinin de Bedir Savaşı olduğu fikrine götürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Muhammed'i bir Kur'ansal niteliğiyle anlayan ve onun davasını vukufla takip eden Müslüman liderlerden biridir. Hazreti Muhammed'i esaret tanımamanın sembolü olarak gören Atatürk, o muazzez peygamberin en büyük mucizesinin Bedir Savaşı olduğunu söyleyerek de Hazreti Muhammed'le ilgili eşi az görülmüş bir idrak ve anlayış ortaya koymuştur. İslam peygamberiyle ilgili tespitinde şöyle diyor Atatürk: "Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler Bedir destanını okusunlar. Hazreti Muhammed'in bir avuç imanlı Müslümanla kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fani insanların kârı değildir. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin en kuvvetli delili Bedir Savaşı'dır." Mustafa Kemal'in bu din, iman ve peygamber anlayışı tam bir İmam-ı Azam idraki sergilemektedir. Zulme karşı çıkışın Bedir Savaşı ile irtibatlandırılması da İmam-ı Azam kaynaklıdır. Hazreti Ali evladından Zeyd bin Zeynel Abidin, Hicri 121 yılında Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'e karşı ayaklandığında, İmam-ı Azam onun bu zalim yönetime isyanını Hazreti Muhammed'in Bedir Savaşı'na benzetmiş ve o idrakle desteklemiştir. Ayrıntılar için bakınız Ebu Zehre 32. Türk Kurtuluş Savaşı'nın İmam-ı Azamı Mehmet Akif. Bedir Savaşı, İmam-ı Azam zihniyetine uygun olarak sadece Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri mimarı tarafından değerlendirilmekle kalmamıştır. Aynı değerlendirme, İslam ilahiyatını ve Kur'an'ı da bilen bir büyük edebiyat ve şiir ustası tarafından din adına da yapılmıştır. İmam-ı Azam'dan 13 asır sonra verilen Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın bir tür İmam-ı Azam'ı olan Mehmet Akif Ersoy, Bedir Harbi ile Türk Kurtuluş Savaşı arasında iman ve zihniyet bakımından olduğu kadar savaşı veren askerlerin kişilik yapıları ve tarihi rolleri bakımından da irtibatlar kurmuştur. Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştırdığı ölümsüz şiirinde Çanakkale'yi geçilmez kılan Mehmetçiklerin iman ve misyonlarını şu dizelerle tanıtmıştır: "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı." Bu tam bir Ebu Hanife idrakidir. Daha doğrusu İmam-ı Azam'dan Mustafa Kemal'e, müdafaa-i hukuk öncülerine ve onlardan biri olan Mehmet Akif'e intikal etmiş bir idraktir bu. Gerçek şu ki Bedir ruh ve imajı İmam-ı Azam, Mehmet Akif ve Mustafa Kemal üçlüsünde aynı anlam ve çerçevede algılanmaktadır. Temel niteliği İslam'ı saltanat ideolojisine dönüştürmek ve halka zulmetmek olan Arapçılığa karşı mücadele, zulümle mücadelenin bir uzantısıdır ve üç önderde de temel görevlerden biridir. İmam-ı Azam, müdafaa-i hukuk, Mustafa Kemal çizgisinin ortak paydalarından biri de devlet başkanının, namı diğer halifenin seçimle iş başına gelmesi veya getirilmesidir. Bu meselenin Atatürk düşüncesindeki mahiyeti, müdafaa-i hukuk ve cumhuriyeti kavramının içinde çok açık bir şekilde belirlenmiştir. İmam-ı Azam'a gelince bu konuda büyük imamın anlayışı, onun fıkıh ve ilmi kelam tarihindeki devrim fikirlerinden biridir. İmam-ı Azam uzmanı Ebu Zehre'nin bu konuda yazdıklarını rahmetli Osman Keskioğlu'nun güzel Türkçesiyle verelim. Hilafete ehil olanlar arasından halife ne suretle seçilir? Ebu Hanife'nin bu husustaki görüşünü açıklayan bir sözünü araştırdık ve şöyle bir ibaresini bulduk ki, ona göre kamunun halifeyi seçmesi, halifenin iktidar makamına geçip sultayı ele almasından önce olmak lazımdır. Yani evvela seçim yapılır, ondan sonra makamına geçer. Yoksa makamına geçtikten sonra biat edilmek suretiyle seçilmiş sayılmaz. Ebu Hanife'ye göre hilafet ancak Müslümanların önceden seçimiyle olur. Hilafet vasiyetle, tavsiyeyle olmaz. Müslümanlar üzerine bir oldu bittiyle kendini halife gösteren kimse, boyun eğip onu kabul etseler bile halife sayılmaz. Hilafet, o makama geçmeden önce hür bir seçimle bir baş tayin etmektir. Ebu Zehre 147-148. Onur, isyan ve bağımsızlık. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mevrusatından olan istiklal aşkı ile meftur bir adamım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kur'an'a göre en büyük engeli aşmak, boynumuzu bukağılayan tabuları yıkmaktır. Bunu ancak büyük hamlelerin yaratıcısı dev asiler yapabilir. Ne yazık ki bugünkü İslam dünyası bukağılarını kırmak için isyan yerine koltuk ve mide uğruna savaşıyor. Onun isyanları Kur'an'ın menzil ve maksatlarına yönelik değildir. Olsaydı dünyanın kaderi çoktan değişirdi. İslam dünyası büyük isyanlara ve büyük asilere muhtaçtır. İslam dünyası, yaratıcı isyanı öğrenmek için öncelikle İmam-ı Azam ve Mustafa Kemal'in kapısını çalmak zorundadır. Çünkü bu isyanı tarihin önünde en mükemmel şekliyle ortaya koyan bu iki dehadır. Birincisi yaratıcı, ikincisi hem yaratıcı hem teşkilatçı deha. İmam-ı Azam'ın onurlu duruşlarının arkasında onun kimseye muhtaç olmayan bir insan olmasının büyük rolü vardır. İmkanları ve parası olan bir tüccardı. Ticaret ona bir yandan güç ve imkan verdi, bir yandan da başına dert açtı. Çünkü Ebu Hanife, geçinmek için halifenin vereceği görevlere muhtaç olmadığından, teklif edilen tüm görevleri açık bir gurur edası içinde reddetti. Bu tavrı, hilafet makamını ona karşı öfkelendirmiştir. Ebu Hanife, ticaretten elde ettiği maddi güç sayesinde Emevilerle mücadeleye de destek vermekteydi. Halifelerin düşmanlığını üzerine çekmesi biraz da bu yüzdendir. Atatürk'ün büyük imamla benzeşen yanlarından biri de budur. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun ve Erzurum'da ortaya koyduğu bağımsızlık ve özgürlük tavrı, İmam-ı Azam'ın halifelere karşı ortaya koyduğu tavrın bir tekrarıdır. İkisi de saraya, hilafet makamına şunu demişlerdir. Senin görevine ihtiyacım yok. Ben tarihin verdiği görevi yapacağım. Senin mevki ve makamın senin olsun. Al, istemiyorum. Ve sarayın verdiği veya vereceği rütbeleri ellerinin tersiyle itmişlerdir. Şunu da kayda geçirmeliyiz. Saraya karşı ortaya koydukları tavır bakımından aynı olan iki dehadan biri Mustafa Kemal, bu tavrı İmam-ı Azam'dan daha zor şartlar altında sergiledi. İmam-ı Azam çok zengin bir tüccardı. Evi, barkı, parası, pulu vardı. Mustafa Kemal'in ise üstündeki resmi üniformadan başka serveti yoktu. O üniformayı çıkarıp attığında çırılçıplak, aç susuz ortada kalmıştı. Erzurum'dan İstanbul'a istifasını gönderdiğinde yatacak yeri, yiyecek ekmeği yoktu. İstifasını verip ordunun imkanlarından uzağa düşünce geceyi toplantı yaptıkları yerin gömme penceresinin içinde kıvrılıp yatarak geçirdi. Çünkü yatacak yeri yoktu. O akşam yediği yemekse yine kendi ifadesiyle avuç içi kadar bir helva, bir parça kuru ekmekti. Kendisinden dinleyelim. Ordu müfettişliğinden çekildiğim gün yahut ertesi yahut daha ertesi gün Erzurum'da yatacak bir yer bulamamıştım. Birkaç gün evvel evimde olanların her biri artık benimle olmak lüzumunu duymuyorlardı. Geceyi odamda pencere aralığında geçirdim. Ekmek ve biraz da helva ile karın doyurmaya çalıştım. Bu ve buna benzerleri ufak tefek sıkıntılardı. Millet ve memleket üzerinde lafları bile olamazdı. Daha sonra bir vatan haini gibi idama mahkum edildim. Fakat ne çıkardı? Biz canla başla milletin kurtuluş davasını gidiyorduk. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali 340. O kuru ekmekle sabahladığı gecede sahip bulunduğu iman ve azim tarih yaratacak kadar muhteşemdi. O günü kendisi şöyle anlatıyor. Ordu müfettişliğinden istifa edip de sade bir vatandaş olarak milletim ve vatanım için çalışmaya başladığım gün, bütün bir düşman dünya içinde kendimi en kuvvetli adam olarak buluyordum. Bu kuvveti bana Türk milleti davasının büyüklüğü ile vicdanım veriyordu. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali 89. Tarihin görev verdiği teşkilatçı deha, mevcut güçlere rağmen iş yapma göreviyle yüklüdür. Bu her zaman böyledir. O halde esas işi, mevcut güçlere karşı hareket etmek olan bir benliğin, onların verdiği görevi üstlenmesi söz konusu edilemez. Tarihin misyon yüklediği dahi, mevcut iktidarların vereceği görevi reddedecektir ki, tarihin verdiği görevi yapabilsin. Çünkü anılan iki görev birbiriyle çelişik, birbirine rağmen görevlerdir. İkisinin birlikte yürütülmesi eşyanın doğasına aykırıdır. İmam-ı Azam ve Atatürk davranışları ve sözleriyle şunu ilan etmişlerdir. Ya istiklal ya ölüm. Nitekim İmam-ı Azam, yaratıcı dehaların kaderi olanı yaşayarak bağımsızlığını hayatı pahasına kazanmış, Atatürk ise teşkilatçı dehaların kaderini yaşayarak bağımsızlığını hayatını feda etmeden elde etmiştir. Ve bu arada yaratıcı deha İmam-ı Azam'ın intikamını da almıştır. Kitabımızın önceki bölümlerinde de gösterdiğimiz gibi İmam-ı Azam'ın çektiği çilenin esas sebebi onun Arapçılık saltanatlarına karşı yani zulme karşı cihadın en büyük farz olduğu yolundaki fikri ve fetvasıydı. Hatırlayalım, İmam-ı Azam'ın en yakın arkadaşı ama saltanat yandaşı ulema örneğin İbn Şübrüm'e, İmam-ı Azam'ın aksine Arapçı saltanatlara karşı çıkılmasını önlemek için cihadın farz olmadığı yolunda fetva vermişti. Oysa ki İmam-ı Azam, bırakın cihadın farz olmasını, Emevi ve Abbasi Arabizmine karşı cihadın, İslam'ın temel ibadetlerinden daha önemli bir farz olduğunu söylemekte ve bizzat kendisi bunun fiilen öncülüğünü yapmaktaydı. İmam-ı Azam'ın hayatında Fakih İbn Şübrüme'nin oynadığı hıyanet rolünü, Atatürk'ün hayatında şu iki fakih oynamıştır. Şeyhülislam Dürrizade ve Şeyhülislam Mustafa Sabri. İşgalci İngilizlerle onların güdümüne giren Padişah Vahdettin'in emirleri yönünde Kurtuluş Savaşı öncülerini eşkıya ilan edip katli vaciptir fetvasıyla takiplerini sağlayan bu iki hain Şeyhülislam sadece Türk tarihinin değil, bütün İslam tarihinin ender rastlanan kahpeleri arasında sayılmalıdır. İmam-ı Azam'a karşı İbn Şübrüme'nin, Atatürk'e karşı Dürrizade ve Mustafa Sabri'nin vücut verdiği hıyanet, günümüzdeki zulmün kurumsal temsilcileri olan emperyalistlerle siyasal hesaplar yüzünden işbirliği yapıp din meselesinde ise işi namaz ve türbanla kapatmayı esas alan zihniyetlerin arka planını anlamak bakımından hayati önemli bir veridir. Bu zihniyetler mesela Atatürk'ü emperyalizme karşı savaştığı için hiçbir övgüye layık görmezken rakı içtiği, namaz kılmadığı için din dışı ilan edebilmektedirler. Bugünün İbn Şübrümelerinin yöntem ve zihniyeti o günkü İbn Şübrüme'ninkiyle tıpatıp aynıdır. O günlerden kopyadır. Tıpkı bugünün Mustafa Kemal gibilerinin o günün İmam-ı Azam'ı ile aynı iman ve zihniyette oldukları gibi. 32. ayrımın sonu sayfa 493.